Ayrım 17.
Bir bağımlılık belgesi 1980 SEİA. Türkiye'nin 1940'larda girdiği emperyalist tuzaklardan biri de 1954 Askeri Kolaylıklar Anlaşması ve bunun uzantılarıdır. Bu uzantının sonuncusu 1980 Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması SEİA'dır. Anlaşma 29 Mart 1980'de imzalanmıştır. 5 yıllıktır. Ama süre sonunda ABD müttefiki Özal, Turgut Özal'ın ölümünde Clinton'ın mesajında ABD'nin en büyük müttefiki Turgut Özal'ın ölümü büyük kayıptır demişti. Eliyle uzatmış, yeni düzenleme için her yıl ertelete bugüne gelinmiştir. ABD'nin Özal için en büyük müttefikimiz deyişi elbet boşuna değildi. SEİA gibi bir bağımlılık belgesi üzerinde açılacak tartışmaları önlemek ve böylece toplumsal tepkiye neden olmamak, emperyalizmin politikalarına alet olmaktan başka nedir ki? ABD neden Turgut Özal'ın ölümü büyük kayıptır demiştir. Ufuk Güldemir'in Özal'la ilgili değerlendirmesine göre, Özal daha iktidarının ilk günlerinden itibaren Amerika'nın Türkiye'de iş başında kim olursa olsun bildiğini okumaya devam edeceği değerlendirmesini yapmış ve bunun zararlarını azaltmanın tek yolunun ABD ile kayıtsız şartsız iyi geçinmek olacağını düşünmüştür. Ufuk Güldemir, Texas Malatya sayfa 95. Evet, bu da bir politikadır ama bunun adı teslimiyetçiliktir. Ve işte Özal'ın karşısında olduğu ve bittiğini söylediği Kemalist tutuma taban tabana zıttır. Ve evet, Kemalist tutum yok edilmedikçe de Özal vari politikalar toplumun geniş bir kesiminde tepkiyle karşılanacaktır. 27 Mayıs sonrası ve özellikle Johnson'ın mektubu üzerine Türkiye-ABD ilişkileri üzerine başlayan tartışmaların silahlı kuvvetlere yansıması sonucu, anlaşmaların ele alınması silahlı kuvvetlerde önce çıkarılmış ve 1964'te başlayan çalışmalar sonunda askeri kolaylıklar anlaşması, ortak savunma ve işbirliği anlaşması olarak yinelenmiştir. Anlaşma 26 Mart 1976'da bu kez Savunma İşbirliği Anlaşması adıyla yinelenmiş, ABD bu anlaşmayı Senato'dan geçirmemiştir. Bu dönem Türkiye'ye ambargo uygulandığı dönemdir. 1976 anlaşması kamuoyuna üst kavramının yarattığı tepkiyi önlemek için olsa gerek tesis olarak sunulmuş ve savunma amacıyla kurulan tesisler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi tesisleridir. Tesisler Türk komutanının yönetimindedir, Türk makamlarının denetimindedir söylemiyle açıklanmıştır. Oysa bu açıklamalar gerçeğe aykırıydı. Ama yöneticiler kamuoyu baskısı ile ABD'nin dümen suyu arasında kalmışlardı. 1980 anlaşması da 1954 anlaşmasının yinelenmesi olan önceki anlaşmalardan ayrı bir hüküm getirmiş değildir. Haberin verilişi bile hiçbir değişikliğin olmadığını anlatmaya değer. 30 Mart 1980 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Nilüfer Yalçın anlaşmayı şöyle sunar. 12 üste ABD'ye savunma önlemlerine katılma izni verildi. Habere göre Türkiye ile ABD arasında yapılan yeni savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması SEİA 29 Mart 1980'de Ankara'da imzalanır. Anlaşma TBMM'ye gizli bölümleriyle birlikte sunulur. ABD 12 Eylül'e yol açmak için askerin gönlünü almak istemiş olmalı. Yoksa bizim ABD'nin kendi üssü olduğunu bile bile üslerden yararlanması için savunma önlemlerine katılma izni vermeye gücümüzün yetmeyeceğini bir halk deyimiyle dünya alem bilir. Bu açıklama gerçekler karşısında bizim kendimizle alay etmemiz gibi bir sonuç doğurmaz mı? Böyle bir açıklama ayrıca bize dünyanın gözünde küçük düşürme değil midir? Çünkü dünya ABD'yi de biliyor, Türkiye'yi de ve sözleşmelerin mantığını da. Sadece tek bir kavram üzerinde düşünmek bile yeter büyük yalanı anlamaya. Şu ortak savunma kavramıdır bu. ABD ile biz neyin ortak savunmasını yapacağız? Hangi ortak çıkarımız vardır? Eğer öyleyse, yani ortak çıkar ve yararlarımız varsa ve ABD Türkiye'nin de yararlarını bu ortaklık içinde düşünüyorsa bizi neden bekçiymişiz gibi görüyor? Silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonu için elden gelen her türlü gayreti göstereceğini sözleşme madde 3 söylerken ABD'nin çıkarları ile ilgili hükümlerde neden göre yürütülecektir? Örneğin temel anlaşma madde 4 son paragraf, madde 5-2, 3, 4 ve 5. paragraflar 7. madde ve benzeri hükümler şeklinde kesin hüküm taşımaktadır. İncelendiğinde görülecektir ki bu anlaşmada öncekiler gibi Türkiye'nin bağımlılaştırılmasındaki zincirin halkalarından biridir. Bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Haziran 1980'de Demokrat gazetesiyle yaptığım bir söyleşiyi o günlerde 12 Eylül'e gidişten başlayarak bugünleri içeren programları işaret etmekten öte bağımsızlığımızın nasıl ipotek altına alındığı maddeler yorumlanarak açıklandığı için aynen aktarıyorum. Orta Doğu ve SEİA 1980 Demokrat 1. Orta Doğu'da genel genişmeler ışığında ABD'nin Türkiye'den beklediği nelerdir? M. Emin Değer 1, sorunuzu yanıtlarken Orta Doğu'nun önemi üzerinde durmak gerekecektir. Bilindiği gibi Orta Doğu dünyanın en önemli stratejik maddesi olan petrol yataklarının bulunduğu bölgeyi denetim altında tutan stratejik bir yerdir. Orta Doğu petrol yataklarının bulunuşundan önce de emperyalizm için önemli bir bölgeydi. Ancak çağdaş gelişmenin en önemli maddesi olan enerjinin bugün için petrole dayalı yönü nedeniyle önemini daha da arttırmıştır. ABD emperyalizmi, bugün emperyalizmin geçirdiği bunalım nedeniyle Batı ile birleşerek sürdürülen emperyalizm, Orta Doğu petrol yatakları nedeniyle denetimde tutmak istemektedir. ABD özel sektörü büyük ölçüde işletme hakkına sahip olduğu petrol yataklarının elden çıkmasını istemez. Bir yıl öncesine değin İran, Türkiye ve Arap Yarımadası'nı içine alan stratejik bir üçgenden söz edilirken, İran'ın İslami devrimle emperyalizmden kopuşu, Afganistan olayları ve İslam dünyasındaki kıpırdanmalar, ABD emperyalizminin Orta Doğu'daki güvenlik halkalarını paramparça etmiştir. 1965 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nı çıkardığı bültenin 695. sayfasında şöyle denilmektedir. Ancak sadece Kuzey Amerika ile ya da Batı Yarımküresi ile ya da Kuzey Atlantik topluluğu NATO ile sınırlandırılmış savunma taktiklerinin artık güven ve refah sağlamayacağını biliyoruz. Dünya çok küçülmüştür. Toprak ile, su ile, atmosfer ile, bunları kaplayan uzay ile yani dünyanın tümü ile ilgilenmeliyiz. Bu sözler emperyalizmin değişmez ilkesini vurgulamaktadır. Birincisi emperyalizm, dünya egemenliği kurmak istemektedir. İkincisi birincisine bağlı olarak ya da bu amacı gerçekleştirmek için kurduğu güvenlik örgütlerinin yetmezliğini ve yeni güvenlik kuşakları kurmak gerektiğini vurgulamaktadır. ABD'nin Türkiye ile ilgilenmesi sadece Türkiye'nin kendi konumu dolayısıyla değildir. Ya da gayri milli işbirlikçi burjuvazinin deyimiyle ABD bizi dost olarak gördüğü için bizimle ilgilenmemektedir. Bizim güvenliğimiz, bizim gelişmemiz, bizim çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamız için de bize yardım etmemektedir. Eğer gayri milli burjuvazinin söyledikleri doğru olsaydı, 30 yıldır yardım gören Türkiye'nin silahlı kuvvetleri bugün yeniden yardıma muhtaç durumda kalmazdı. Eğer halkı yutturmak istedikleri yalan değil gerçek olsaydı, Türkiye ekonomisi iflas içinde olmazdı. Eğer ABD bize bizim çıkarımızı ön plana alarak yardım etmiş olsaydı ambargo uygulamazdı ve eğer İran olayları ve Orta Doğu'daki emperyalizm aleyhine gelişmeler olmasaydı ambargonun kaldırılmasını daha çok beklerdik. ABD emperyalizmi son gelişmeler karşısında Türkiye'nin yeniden kazanılması üzerinde durmaktadır. Ama bu demek değildir ki Türkiye'ye, Türkiye için yaklaşılmaktadır. ABD, Orta Doğu'da kaybettiği İran'ın yerini onun kadar dolduracak. Bu noktanın üzerine basarak yineliyorum. Çünkü Türkiye hiçbir zaman Şah'ın İran'ı kadar ABD'nin buyruğunda olmamıştır. Ve Basra Körfezi'ni böylece denetlemeyi olanak sağlayacak bir Türkiye istemektedir. Batılı basından öğrendiğimiz kadarı ile Türkiye, Mısır ve İsrail üçgeninin ABD emperyalizminin Orta Doğu'daki yeni güvenlik üçgeni olması istenilmektedir. SEİA ve model arayışları. İşte tam bu sırada savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması gündeme gelmiştir. Ve ayrıca Türkiye'de anayasa ve rejimi ABD'nin güvenlik halkasının zincirlerini parçalamayacak bir güvenceyi alacak biçimde değişme önerileri gündemdedir. O günlerde Yeni Forum Dergisi ve Tercüman Grubu 1982 Anayasası'nın ilkelerini içeren çalışmalar içindeydi. Aslında anayasayı değiştirme önerileri 1965'ten bu yana hep gündemdedir. Ancak rejime yönelik oluşu 1979 başlarından beri fısıltılar halinde konuşulurken bugünlerde gündeme geçirilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla getirilmek istenen sistemin ilk amacı bir türlü susturulamayan toplumsal muhalefeti ortadan kaldırmaktır. Bu amaç gerçekleşmiş ve 12 Eylül suskun ve tepkisiz toplum yapısını yerleştirmiştir. Çünkü 1950'lerde ve 1960'larda gizlilik içinde sürdürülen Türkiye-ABD ilişkileri ve sohbetlerde kararlaştırılan üs ve tesis verme ilişkileri, Türkiye'de bu toprağın her noktasına sahip çıkan toplumsal muhalefetin gelişmesiyle artık kapalı kapılar ardında yürütülememektedir. Türkiye'de hükümetler artık bu tür ilişkileri kamuoyuna açıklamak zorunda kalmaktadır. İncelendiğinde görülecektir ki yeni Türkiye-ABD anlaşmasında yani SEİA'da Türkiye lehine hiçbir gelişme yoktur. Ama Türkiye hükümeti bu anlaşmayı kamuoyuna açıklamak zorunda kalmıştır. Bu sonuç Türk solunun zaferidir. İşte Türkiye'deki rejim değişikliği de Türkiye'de solun belini kırmayı bu nedenle amaçlamaktadır. Toplumsal muhalefeti daha başlangıcında ezme girişimi demek olan 12 Mart başarıya ulaşamamıştır. Anayasa değişikliğine karşın ulaşamamıştır. O halde sadece anayasayı değiştirmekle yetinilmemelidir. Rejimi de değiştirmek gerekmektedir. İşte Demirel'in Gayrimilli burjuvazi adına emperyalizmin direktifleri doğrultusunda uyguladığı taktiğin amacı budur. Utanmadan açıklanan, ülkeye batı sermayesini açma girişimlerini, ülkeyi emperyalizmin denetimine verme girişimleriyle tamamlamak. Çünkü sermaye, girdiği yerde kendisi için güvenlik isteyecektir. Bu güvenliği elbet kendi düşüncesi ve denetimi doğrultusunda sağlamak ister. Batı sermayesine açılan Türkiye'nin güvenlik yönünden de emperyalizmin denetiminde olması kadar doğal bir sonuç yoktur. Bir de şu noktayı vurgulamak gerekir. ABD, Orta Doğu'da kendi kendine yetebilecek bir Türkiye'nin gelişmesini istememektedir. Çünkü böyle bir Türkiye, Orta Doğu'da güç dengesini alt üst etmekte kalmayacak, tüm gelişmekte olan geri bıraktırılmış ülkelerin lideri durumuna geçecektir. O nedenle Türkiye'nin kendisine sürekli bağımlı kalmasını öngörmektedir. Kısaca ABD, Orta Doğu'daki çıkarlarının bekçiliğinde sürekli kendisine bağımlı çıkarları için kullanabileceği bir Türkiye modeli oluşturma çabasındadır. Demokrat 2. Bu anlaşma Türkiye'ye ne gibi haklar tanımakta, Türkiye açısından ne gibi sakıncalar taşımaktadır? M.E.M.'in değer 2. Türkiye-ABD ilişkileri 2. Paylaşım Savaşı sırasında başlamış ve 1947 anlaşması ile ilk kez resmi kimliğe bürünmüştür. 1950 sonrası hükümetleri de Türkiye'yi tam anlamıyla emperyalizmin tuzağına atmışlardır. Denilebilir ki, Türkiye 30 yıldır emperyalizmin tuzağındadır. Kanımızca ABD'nin 1947 yılında sağladığı ve 1950'lerden sonra geliştirdiği yararı çıkara dayalı ilişkiler, ABD çıkarları açısından hiçbir sakınca yaratmamıştır. ABD, Türkiye'de 1975'lerden önce nelerden yararlanıyorsa, 1975'lerden sonra gizli de olsa aynı şeylerden yararlanmıştır. Bunların ABD'ye dayanan resmi açıklamaları her zaman yapılmaktadır. Yalnız 1975'ten sonra ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan ilişkilerinde bir gerileme olmuştu. Kanımızca anlaşma bu gerilemeyi durdurmayı, ondan da öte ilişkileri, NATO'nun Orta Doğu'daki gelişmeler açısından üstleneceği görevleri de kapsayacak biçimde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Anlaşma bir temel ve üç tamamlayıcı anlaşma metni ile uygulama anlaşmaları demeti halindedir. Anlaşmalarda iki hükümet arasındaki güven ve işbirliğini artırmak amacı ile deyimi sık sık kullanılmakta, egemen eşitlikten söz edilmekte ve dünya barışına böylece katkıda bulunulduğu vurgulanarak barışın yeterli bir savunma düzeni ile sağlanabileceği ileri sürülmektedir. Temel anlaşmanın giriş bölümünde Kuzey Atlantik Anlaşması alanının güvenlik ve savunmasına ilişkin yükümlülüklerin bilinci içinde deyimi ile önceki anlaşmalarda olmayan yeni bir kavram getirilmiştir. Bu kavramın açık anlamı şudur. ABD, Türkiye'deki üsleri bu anlaşmaya dayanarak herhangi bir Orta Doğu harekatında kullanabilecektir. Gerçekten 1990 ABD Körfez krizi sırasında üsleri kullandığı gibi şimdi de kullanmaktadır. Bu anlaşma ABD'ye bu hakkı vermektedir. Çünkü Orta Doğu'daki gelişmeler Kuzey Atlantik Anlaşması alanının güvenlik ve savunmasını tehlikede sayacak nitelikte görülebilir. NATO'nun son toplantılarında bu konu dile getirilmiştir. ABD bu anlaşmaya dayanarak Türkiye'deki üsleri daha rahat ve kolaylıkla kullanacağından herhangi bir Türkiye hükümeti üslerin ve öteki ABD teşkilatlarının kullanılmasını engelleme görüntüsü içinde olmayacaktır. Çünkü NATO Bakanlar Kurulu ya da NATO'nun yetkili organları Arap Yarımadası'ndaki İran'daki ya da Basra Körfezi'ndeki herhangi bir olayı Kuzey Atlantik Anlaşması alanının güvenlik ve savunması için sakıncalı gördüğü an Türkiye bu karara uymak zorundadır. Kanımızca anlaşmanın getirdiği en ağır yükümlülük ve bağımlılık burada yatmaktadır. ABD 1990 Körfez bunalımı sırasında NATO ülkelerini yanına almış ve üsleri böylece kullanmıştır. Ve ABD'nin Türkiye'den beklentilerinin en önemli bölümü de buradadır. Doğal olarak ulaşılan bu nokta gelecekteki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin elini kolunu bağlamaktadır. Gerçekten öyle olmuş ve Körfez krizinde ve çekiç gücün son faaliyetlerinde ABD incelik üssünü istediği gibi kullanmak istemiştir, kullanmıştır. Temel anlaşmanın birinci maddesindeki hüküm, geçmiş uygulamalar ve biraz sonra sunacağım bir belge ile birlikte değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılır. Bu hükme göre, taraflar ekonomik ve sosyal gelişmelerini artırmak için egemen eşitlik ve karşılıklı yarar temeline dayanarak işbirliğini sürdüreceklerdir. Şimdiye kadarki uygulamalar göstermiştir ki, bu karşılıklı ilişkiden Türkiye hiçbir yarar sağlamamıştır. Eğer sağlamış olsaydı NATO yetkilileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşamaz durumda olduklarını söylemezlerdi. Eğer sağlamış olsaydı 30 yıldır yardım gören Türk ekonomisi bugünkü batağa saplanamazdı. Egemen eşitler deyimlerinin de ne anlama geldiğini geçmiş uygulamalarda gördük. Johnson'ın İnönü'ye yazdığı mektuptaki direktif ve ambargo olayları egemen eşitlik sözcüklerinin aldatma olduğunu göstermiştir. Sosyal ve ekonomik ilişkilerin amacı ise bizim resmi bir yanımızda Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün TC Devlet Teşkilatı Rehberi 1972 şöyle vurgulanmaktadır. Bu belge AİD'nin kuruluş ve varoluş amacını gösterir. Birleşik Amerika'daki hür müesseseleri yaşatmanın ancak bütün dünyayı şamil bir hürriyet davası içinde mümkün olabileceği inancı ile az gelişmiş memleket halklarında kendi kaynaklarını geliştirmek, hayat standartlarını iyileştirmek ve sorumluluklarını anlamış idareler kurmalarını sağlamak üzere sağlam plan ve programlara dayanan iktisadi kalkınma için kendi kaynaklarını harekete geçirme çabalarına, sosyal ve iktisadi alanlarda ABD'nin diğer görevli teşkilatı arasında yardımda bulunmaktır. Temel anlaşmanın ikinci maddesindeki şu hüküm, anlaşmanın ne ölçüde ciddiyet ve gerçeğe dayandığını anlatmaya yeter. Sağlam bir savunmanın sağlam bir ekonomiye dayandığı gerçeğini kabul ederek, yalnız savunma değil, bir ülkenin tüm varlığının sağlam bir ekonomiye dayandığı gerçektir. Ancak Türkiye'nin ABD emperyalizminin tuzağında geçen 30 yıl sonra ulaştığı bugünkü durumda, iflas etmiş bir ekonomiyle savunmanın hangi ölçüde sağlam olacağı gerçekten düşünülmeye değer. Şu halde diyebiliriz ki, savunmamız hiçbir zaman sağlam olmayacaktır. Ya da sağlam olmak için bir desteğe gereksinilmektedir. Bu destek de emperyalizmin desteğidir. ABD emperyalizmi ise desteği hangi koşullarda yapacağını yukarıya aktardığımız devlet teşkilatı rehberinden alınmış olan AİD'nin kuruluş amacını belirleyen sözleşmeyle bize kabul ettirmiştir. Bize yapılacak yardımın amacı bellidir. Birleşik Amerika'daki hür müesseseleri yaşatmak. Birleşik Amerika'daki hür müesseseleri yaşatmak için Türkiye'de sorumluluklarını anlamış idareler kurulmasını sağlamak gerekir. Bu sorumluluğun kime ve nereye karşı olduğu bellidir. Amaç Birleşik Amerika'daki hür müesseseleri yaşatmaktır. Yani tekelleri yaşatmaktır. Emperyalizmin tekelleşme döneminde tekellere yardımcı olmaktır. ABD ne kadar ciddidir? Anlaşmanın üçüncü maddesi. İki hükümet arasındaki karşılıklı güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile Birleşik Devletler Hükümeti savunma malzemesi, hizmetleri ve eğitimi sağlamak için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir hükmünün gerçek anlamı ile değerlendirilmesi şöyle olabilir. Bu hüküm gayri ciddidir. Çağımızda her şeyi nasıl ve hangi yöntemle yapılacağının saptanması yapılırken, bir ülkenin savunması ile ilgili bir konuda elinden gelen çabayı gösterecektir şeklindeki bir sözleşme hükmünün başka türlü nitelenmesine olanak yoktur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Amerika Devletleri'ne benim savunmam için şunlar gereklidir diyecek. Evet, Türkiye bu sözleşmeye dayanarak ABD'den isteyecektir, haklı olarak isteyecektir. Ama ABD elinden geldiği kadar istenenleri vermeye çalışacağını söyleyecektir. Geçmişte olduğu gibi bu kez de ben seni çok seviyorum dostum. Sen şöyle aslansın, böyle kaplansın ama çabama karşın sonuç alamıyorsam kusur bende değil. Kongreye söz anlatmak güç. Ben bu sözleşmenin hükmü gereği elimden gelen çabayı gösteriyorum diyecektir. Sözleşme işte böylesine çok önemli konuda ciddiyetten uzak hükümler taşımaktadır. Yardım sağlamak üzere elinden gelen her türlü gayreti göstermeyi taahhüt eder ibaresi bir nolu tamamlayıcı anlaşmanın birinci maddesinde de vardır. Yukarıda da değindiğimiz gibi bunun anlamı açıktır. ABD istediği zaman istediği kadar ve kendi istediği şeyleri verecektir. Vermek istemedikleri için tekrar elimden gelen çabayı gösteriyorum ama olmuyor diyecektir. Böylesine gayri ciddi ibareler bulunan sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmemesi gerekir. Biz TBMM'deki parlamenterlerin ulusal onura indirilen bu şamardan ders alacakları inancındayız. Sözleşmelerdeki en ilginç ve komik ya da gayri ciddi deyimlerden birisi de şudur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Hükümeti'nin belirli Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılmasına izin verir. Oysa yardım anlaşmaya göre ulusal savunma için değil, ortak savunma içindir. Ortak savunma için bile TSK'nın modernizasyonu gerekir. İşte ABD bunun için bize yardım edeceğini sözleşmeyle kabul etmiş görünüyor. Ama elinden geldiği kadar. Bu durumda ortak savunmanın da bir aldatma olduğu anlaşılmıyor mu? Bu gerçek anlamda büyük bir aldatmacıdır. Bir milletin onuruyla alay etmedir. Herkes bilmektedir ki Türkiye'deki üs ve tesisler ABD kuruluşlarıdır. Bunun da ötesinde sözleşmenin öteki hükümleriyle bu hüküm tam bir çelişki halindedir. Şimdi bunları saptayalım. Üsler ve tesisler ABD'nindir. 3 numaralı tamamlayıcı anlaşmanın tüm incelendiğinde şu sonuçlar çıkar. Tesisler ve üsler ABD'nindir. Neden mi? Eğer bunlar TC'nin iseler ve biz onları kullanmak için izin veriyorsak, sözleşme sonunda ya da sözleşmenin bozulması halinde TC hükümetine verilmesi söz konusu olan kullanma hakkı nedir? 3 numaralı tamamlayıcı sözleşmenin 7. maddesinin 2 numaralı paragrafı. Bu tür taşınmaz malların Birleşik Devletler tarafından kullanımının sona ermesini müteakip kullanım hakkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine geçecek ve eğer varsa bakiye değeri geçmiş uygulamalar dikkate alınarak karşılıklı mütabakat ile tespit edilecektir. Yani ABD kullandığı araç ve gereci Türkiye hükümetine satacaktır. Bundan önceki sözleşmelerde bu hüküm daha açıktı. Bu kez biçimsel bir davranışla sözde bu tesisler ve mallar Türkiye Cumhuriyeti hükümetinindir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ABD hükümetine kullanmak hakkı lütfetmiştir söylemiyle böyle bir izlenim verilmek istenmiştir. Yalnız araç ve gereçle kalmıyor, parası ödenecek konular. Aynı maddenin son cümlesi şöyledir. Söz konusu malları temel tesisat sistemleri ve binaları sürekli olarak eklenmiş veya yerleştirilmiş diğer sabit eşya da dahil olacaktır. Şimdi sormak gerekir. Bu tesisler TC hükümetinin değil miydi? Biz kullanım hakkını ABD'ye vermemiş miydik? O halde hangi nedenle sözleşme sonunda bu malzemeyi parasını ödeyerek bize devrediyorlar? Evet, bu soru sorulmalı ve yanıtı alınmadan da bu sözleşme parlamentodan geçmemelidir. 3 numaralı anlaşmanın 9. maddesi NATO savunma planları amaçları doğrultusunda incelik ve söz konusu faaliyetlere hizmet eden muayyen sivil ve askeri havaalanlarının kullanma hakkını da kapsamaktadır. Yine bu faaliyetlerle ilgili olarak gemilerin Türkiye'nin herhangi bir limanına sözde hükümetin izin vereceği girme hakkını da tanımaktadır. Uygulama aşamaları incelendiğinde ABD üs ve tesislerinin kimin malı olduğu, hangi amaca göre ve kimlerin emri altında çalıştığı daha iyi anlaşılmaktadır. ABD bayrağı aldatmacası. Öncelikle bir konuyu altını çizerek vurgulamak istiyoruz. Hani şu sağ basının tesislerden bundan böyle Türk bayrağı dalgalanacaktır safsatası var ya, işte bu konu tesislerde Türk bayrağı dalgalanması bir hikayedir, bir aldatmadır. 3 numaralı tamamlayıcı anlaşmanın 3. maddesinin 5 numaralı paragrafı, tesisteki Birleşik Devletler Kuvvetleri'nin karargahında Amerikan bayrağı çekilebilir hükmünü taşımaktadır. Zaten her tesisteki ve üstteki asıl unsur, o tesisin can damarı olan yer, Amerikan personelince işletilen yerdir. Yani bu yer, Sinop tesisindeki dinleme yeridir. Yani bu yer, Pirinçlik tesisindeki gözleme ve dinleme yeridir. Yani bu yer, İncirlik üstündeki her türlü istihbarat ve harekat merkezleridir. Ve bu yerlere Türk personel giremez. Bu yerlerin işletilmesi doğrudan doğruya ABD personeline aittir. Türkiye hükümeti, emperyalizme karşı gani gönüllü olduğu için buraları ABD'ye terk etmiştir. 3 numaralı tamamlayıcı anlaşmanın 3. maddesi, Türk komutanının güvenlik konularını kapsayan bir yetki içinde olduğunu, Birleşik Devletler subayının ise kendi kuvvetleri ve münhasıran bunlar tarafından kullanılan teçhizat, malzeme ve yerler üzerinde komuta ve kontrol icra ederek aynı zamanda bunların güvenliğini sağlayacak, faaliyetlerin ve bu anlaşmanın ruhuna ve hükümlerine uygun yürütülmesini sağlayacak demektir. Ayrıca iki komutanın işbirliği edecekleri de vurgulanmaktadır. Ancak bu işbirliğinin de tesisteki faaliyet ve teknik işletmenin hükümlerine uygun olarak yürütülmesi doğrultusunda olacağı vurgulanmaktadır. Türk askeri güvenlik büyükçesidir. Bu sözlerin anlamı şudur. Güvenlik konusunda yani tesisin dış güvenliği konusunda kuşkuya düşen ABD, Türk komutanı güvenlik sağladı diyecektir. Ancak Türk komutan tesisin ama unsurunun işletilmesinden sorumlu olmayacağı için ABD'li komutana herhangi bir konuda söz söyleyemeyecektir. Bu görüşümüzde aynı maddenin 2 ve 3 numaralı paragraflı paragrafları doğrulamaktadır. Hele bilgilerin paylaşılması ile ilgili bir madde var ki, teknolojik gelişmemiz ve düzeyimiz göz önüne alınırsa, 3 numaralı anlaşmanın 2. maddesinin 2. paragrafının nasıl uygulanacağı ancak o zaman anlaşılır. Tesisteki araç ve gerecin her zaman en son teknolojik gelişmeye göre değiştirilmesinin de söz konusu olduğu bu sözleşmede, Türk personelinin yetiştirilmesi de ABD'ye ve onun keyfine bırakılmıştır. 3 numaralı anlaşmanın 2. maddesinin 1. paragrafı bu konuyu düzenler. Denilmektedir ki, bu işbirliğinin amaçlarına uygun şekilde Birleşik Devletler Hükümeti Türk personelinin eğitimine imkan sağlayacaktır. Peki ne miktar personele, ne ölçüde, ne zaman imkan sağlayacaktır?